Ayrım 18. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 215. Yol ayrımı. Eseyan Ermeni Lisesi'ni en iyi dereceyle bitirdim. Annem okumamı istemiyordu. Aile geçim zorluğu içindeydi. Babam öldükten sonra annem Taksim'deki Shell şirketinin merkezinde temizlik işine başladı. Çok çalışıyor ama az kazanıyordu. Kardeşlerim büyüdü. Kimisi evlendi. Sıra bana gelmişti. Annem bir an önce beni baş göz edip hayırlısıyla benden kurtulmak istiyordu. Tam yol ayrımına gelmiştim. Önümde iki yol vardı. Ya annemin sözünü tutarak bir iş bulup çalışacak, anneme yük olmaktan kurtulacaktım ya da her şeye karşın okumaya devam edecektim. Bu yol ayrımının birincisini ilkokulu bitirdikten sonra yaşamıştım. Onlar terzi olmamı, kısa yoldan para kazanmamı istemişlerdi. Çocuk aklımla direnmiş, açlık grevi yaparak okuma hakkımı elde etmiştim. Şimdiki yol ayrımı ise daha zor, yaşam daha çetrefildi. Aklım, gönlüm, duygularım okumaya devam diyordu. Etrafımı saran dar çemberi ya kıracak ya da yaşam koşullarına teslim olacaktım. Annemin sözünü tutmadım. Aklımın, gönlümün, duygularımın sözünü tuttum. Üniversiteye başladım. Bilim yoluna adımımı attım. Okul müdürlüğümüz bana sen edebiyat fakültesine git demişti. Halbuki benim fen derslerim de iyiydi. Neden illa edebiyat dalında okuyacaktım? İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine girdim. Dersler başladı. Dört elle sarıldım okula. Fakat kısa zamanda yapamayacağımı anladım. Zorla kendime verdiğim sözü tutmak için gidip geliyordum kimya fakültesine. Bir yıl sonra okulu bıraktım. Fen bölümünü yapamayacağımı anlamıştım. Anneme yük olmak artık zoruma gitmeye başladı. Çalışmaktan başka çarem yoktu. Kumkapı Ermeni Ortaokulu'nda sekreterlik işi buldum. Sekreterliğe başladım. O ilk günün heyecanını hatırladıkça tüylerim ürperir. Kurtuluş'tan Şişli'ye, Şişli'den tramvayla Beyazıt'a gittim. Beyazıt'tan yürüyerek Gedikpaşa yokuşunu indim. Kumkapı Ermeni Ortaokulu'nun kapısını açtım. Öğretmenler geldi. Bir de baktım karşımda yine o bir çift göz. O bir çift gözün adı Kehan İşk olmuş. Ben gene büyülenmiş gibiydim. Tanıştık. Tanışma o tanışma oldu. Kısa zamanda baharlandık birbirimize. Arkadaşlığımız duygusal bir bağa dönüştü. Kam İşkol o zamanlar Üsküdar'daki Tıbrevang Ermeni Lisesi'nde, Kurtuluş ve Kumkapı Ermeni Ortaokulu'nda Ermenice öğretmenliği yapıyordu. Korkunç etkileyici bir tipti. Beni çok etkilemişti. Benden 15 yaş daha büyüktü. 35 yaşlarındaydı. Başına çok işler gelmişti. Konuşkandı, neşeliydi. Umut doluydu. Komünistti. Her gün yeni bir şey öğreniyordum kendisinden. Liseyi yeni bitirmiş, bir yıl üniversite okumuş, henüz yaşam deneyimi olmayan bir genç kız için o her şeydi. Her şeyi biliyor, her şeyi çözümlüyordu. Ne konuşursa mutlaka düşünüp taşınmış da konuşmuş demekti. Acaba diye sormak bile gelmezdi aklıma. Bu uzun yıllar böyle devam etti. Ben de kendi dünyamı açıyordum ona. Daha ilk konuşmamızda bana, üniversiteye devam etmelisin, dedi. Paylaşımı seven birisiydi. Sahip olduğu her şeyi paylaşmaktan mutlu oluyordu. Onu mutlu görmek beni daha çok mutlu ediyordu. Arkadaşlığımızın üstünden bir yıl geçmişti. Tekrar üniversiteye gireceksin, dedi. Bölüm seçimini bana bıraktı. Ben İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünü beğendim. Bu bölüme girebilmek için İngilizce bilgi düzeyini ölçen bir testi başarmak ve niçin İngiliz filolojisi bölümünde okumak istiyorsunuz konulu kompozisyon sınavını vermek gerekiyordu. Kompozisyonumda Shakespeare'i orijinalinden okumak için ana düşüncesini işledim. Giriş sınavını kazandım. 1960 yılının güz döneminde yüksek öğrenime başladım. Zaman 27 Mayıs hareketinin getirdiği aydınlık ve özgürlük mevsimiydi. Müthiş umutlar içinde gülüyordu yüzümüz. O yıl 400 öğrenci alınmıştı. Öğrenciler İngilizce bilgi seviyelerine göre A, B, C gruplarına ayrılmıştı. En iyi bilenler A grubuna, orta derecedekiler B, az bilenler C grubuna alındı. Ben C grubuna düştüm. Ama tüm grupların derslerine giriyordum. Birinci yılın sınavlarını verdim. Günün birinde kendimi A grubunda buldum. Beşinci semestirden sonra yardımcı dal olarak Profesör Doktor Cahit Tanyol'un kürsüsünde genel sosyolojiyi seçtim. Cahit Tanyol'la iyi anlaşıyorduk. Ona sosyalist yazarlardan birçok çeviri de yapıyordum. Aramızda öğretmen-öğrenci olarak yakınlık doğdu. öğrencisinden çok çalışma arkadaşı gibiydim. 5 yıl sonra 400 öğrenciden sadece ve sadece 8 kişi mezun olabildi, biri de bendim. Mezuniyetten sonra Cahit Tanyol beni yanına çağırdı. Gerek İngilizce derslerini, gerekse sosyoloji bölümünün derslerini çok iyi dereceyle verdin. Başarılarını görüyorum. Benim yanımda asistan olarak çalışmak ister misin? Asistan olarak sizinle çalışmak benim için şereftir. Asistanlık başvurumu yaptım, beklemeye başladım. Cevabın çabuk verileceğini tahmin ediyordum. Aylar geçiyor, bir ses çıkmıyordu. İngilizce ve sosyoloji öğretmenliği için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdum. Ermeni olduğum için kabul edilmedi. Lise öğretmenliği yolu da böylece yüzüme kapandı. Araya araya sonunda Üsküdar'daki ABC Özel Okulu'nda öğretmenlik işi buldum. Asistanlık başvurumun sonucunu merakla bekliyorum. Ama Cahit Tanyol'a doğrudan doğruya sormaktan çekiniyorum. Aradan bir yıl geçmişti. Bir gün yanına gittiğimde sordum. Hocam, asistanlık başvurumun sonucu ne oldu? Yavrum, senin işine yazık ki olmayacak. Neden? Başvurunu senatoya getirdim. Profesörler bir Ermeni sosyoloji kürsüsüne getiremezsin diyerek reddettiler. Bir Ermeni'yi sosyoloji kürsüsüne getiremezsin. Bu gerekçe beni çok sarstı. Üniversitede bilimsel tavrın önemli olduğunu düşünüyordum, yanılmışım. Gerçek başkaymış. Demek kendi ülkemde, doğup büyüdüğüm vatanımda Ermeni olmak suçmuş. Beni oyalamadan açık açık konuştuğu için hocama teşekkür ettim. İçimde çiçekli bir bahar dalı kırıldı. Kendimi kendi ülkemde yabancı gibi hissetmeye başladım. Bu bana müthiş bir acı verdi. Ben ne kadar etrafımı saran dar çemberi kırmaya uğraşsam da yeni çemberlerle çevriliyordu dünya. Asistanlık umudum kırılınca kendime daha iyi bir öğretmenlik aramaya başladım. Birlikte mezun olduğum iki arkadaşım Işık Mühendislik Yüksekokulu'na İngilizce öğretmeni olarak girmişlerdi. Okul bir tane daha öğretmen arıyormuş. Bana sormadan beni teklif etmişler. Ermeni olduğumu söylememişler. Bak dediler, seni teklif ettik ama Ermeni olduğunu söylemeyeceksin. Ağzım asistanlık hayalinden yanmıştı. Bu kez kimliğimi falan göstermeden başvurdum. Kabul ettiler. Böylece gümrükten geçmiş oldum. Ama bu gizlilikler, bu gümrükten geçiş işlemleri beni derinden sarstı. Kendi ülkemde, İstanbul gibi bir kentte kendi kendimden gizlenir olmak bana çok koydu. Çocukluğumda, genç kızlık dönemimde Ermenilerin yaşadığı büyük felaket üzerine annemden ve babamdan tek söz duymamıştım. Arada sırada annem, babam Sivas'tan, Kangal'dan söz ederlerdi. Ama hiçbir şekilde kinle zehirlemediler beni. Ben küçük bahçe sokağındaki apartmanımızda tam bir hoşgörü, kendisi gibi olmayana saygılı olma kültürü içinde yetişmiştim. Ne Ermeni ilkokulunda ne de Ermeni lisesinde Ermeni tarihi okumuştum. Ne 1915'leri, ne öncesini ne sonrasını biliyordum. Kimse bu olaylardan söz etmemişti. İstanbul demek benim için Türkiye demekti. İstanbul'da kendi kimliğimi haykırmasam da başkaları parmaklarını gözümün içine soka soka sen bir Ermenisin diyerek beni dışlıyordu. İşte bu dışlama ve engellemeler kendi kendimi araştırmaya, düşünmeye yol açtı. Ermeni kimliğim bir suç gibi önüme kondukça Ermeni tarihine, kendi ailemin, kendi soyumun geçmişine merakım arttı. Ben kimim sorusu benim varoluş sorunum haline geldi. Kağım'ı tanımak, Kağım'la yaşamak benim için büyük bir şanstı. Kağım derin bilgisi, geniş dünya görüşüyle benim önümü açıyordu. O günlere kadar bakıp da göremediğim olayları Kağım'ın sevgisi, Kağım'ın yardımıyla görmeye başladım. Edebiyat ve sanat zevklerim, estetik ölçülerim, değer yargılarım onun aşkının sıcaklığıyla gelişti. Hem Türkiye hem de Ermeni tarihi hakkındaki bilgilerim Kağım'ın sayesinde genişledi. Netleşti. Kafamdaki soruları aydınlatmamda o benim hem öğretmenim hem yol göstericimdi. Her şeyi sabırla dinler, düşünür, araştırır, cevabını söylerdi. Onunla konuşmalara, onunla tartışmalara doyamazdım. Onunla yaşarken aşkım durmadan derinleşirdi. Her hafta belli bir gün Şişli'de bir evde İstanbul'un tanınmış Ermeni aydınları buluşurdu. O zamanlar Ermeni aydınlar arasındaki ilişkiler daha yakın, daha canlı, daha üretkendi. Ermeni aydın çevresinde Kağım'ın saygın bir yeri vardı. Bu toplantılar benim için çok yararlı oluyordu. O günlere kadar duymadığım, ilgilenmediğim düşüncelerle, görüşlerle, sorunlarla tanıştım. Ben de bu sorunlar üzerine düşünmeye başladım. Geçmişi, geleceği, gideni, gelmekte olanı anlamaya başlıyordum. Bütün bu ilişkilerde, gelişmelerde Kağım yanı başımdaydı. Ondan güç alıyordum. Kağım'ı sevmek, Kağım'la yaşamak beni baharlandırıyor, elimde, yüreğimde, beynimde çiçekler açıyordu. Onu sevmek, ona hayran olmak, iyiye, güzele, mutluluğa doğru tutkulu bir yürüyüştü. Bu tutkuyla meyveye duruyordu dünyamda açan çiçekler. Kimdi bu büyüleyici bir çift göz? Kimi insanın kaderi pembe gül yaprağındaki su damlacığında yazılı oluyor. Kimi zaman insan kendini serin bir sonbahar günü bulutlara gülücükler gönderirken tanıyor. Ben Melina'ya böyle bir günde Dortmund'daki öğretmenlik kursunda çarpılmıştım. Melina'nın gözündeki bahar çiçeği beni büyülemişti. Melina ise bir müzik kursunda adını bile bilmediği bir çift göze çarpılıp büyülenmişti. Çok merak ettim. Kimdi bu büyülendiği Melina'yı büyüleyen insan? Melina'nın dünyasını anlayabilmem için o bir çift gözün yansıttığı dünyayı tanımam gerekiyordu. Melina'nın pembe gül yapraklarında ışıldayan yaşamına uzun yıllar o bir çift göz sahibi Kaam Işgol damgasını vurmuştu. Melina hiç çekinmeden, hiçbir sayfasını saklamadan Kaam Işgol'u anlattı. Beni büyüleyen o bir çift göze kim olduğunu, ne yaptığını bilmeden çarpıldım diye derin bir nefes alarak başladı anlatmaya. İlk çarpıldığım anda boyunu posunu görmedim Kaam'ın. Ne yaptığını bile soracak zaman değildi. Ancak Kumkapı Ermeni Ortaokulu'ndaki ikinci karşılaşmamdan sonra Kaam'ı bir bütün olarak etten kemikten bir insan gibi görmeye, anlamaya başladım. Kaam kökten bir İstanbulluydu. Ailesinin yarısı Rum, yani tam bir Bizans ailesi, anne tarafında Rumluk var. Annesi Rumca konuşurmuş. Kaam da çok iyi Rumca bilirdi. Yeğenleriyle, Rum akrabalarıyla Rumca konuşurdu. Baba tarafı köklü bir Ermeni soyundan geliyor. Babasının ve amcasının siyasi birer geçmişi varmış. Birinci Dünya Savaşı'ndan çok önce, yüzyılın başlarında Ermeniler siyasi partilerde örgütlendikleri zaman babası ve amcası önemli siyasi görevler almışlar. Hatta Ermeni tarihinde önemli bir yeri olan İstanbul'daki Osmanlı Bankası'nın basılması ve işgal edilmesi olayına katılmışlar. Bu işgal eyleminden sonra babası ve amcası Mısır'a kaçmışlar. Cumhuriyet kurulduktan sonra tekrar İstanbul'a dönebilmişler. İstanbul'a dönebilmişler diyorum çünkü bizler için Türkiye demek İstanbul demekti. Kaam Karaköy'deki Getrogan Ermeni Lisesi'nde okumuştu. Karısıyla lise yıllarında tanışıp evlenmişti. Benim çarpıldığım ve beraber yaşadığım yıllarda evliydi. Hanımı bir avukattı. Kaam'ın dünyasında 1915 felaketinin bende olan izleri yoktu. Ailesinden kimse bu felakette ölmemişti. Çünkü ana tarafı Rum, baba tarafı İstanbul Ermenisi olduğundan sevkiyete gönderilmemişti. Kaam her Ermeni gibi 1915 felaketinin acılarını duyuyordu. Ama o yıllarda bu felaketi hiç konuşmadık. Anadolu'da yaşayan Ermeniler için her gün karşılaştıkları bir konu olan sevkiyet ve sonrasının acıları İstanbul'da yaşayan bizler için konu değildi. Babası dil bildiğinden İstanbul Gümrük İdaresi'nde çalışmıştı. Soyadı kanunundan sonra iş yerinin isteği üzerine Ermenice Keropian olan soyadını Işgol olarak değiştirmek zorunda kalmıştı. Amcaları ise Keropian soyadını kullanıyordu. Kaam'ı yaşadıkça onun dünyasına damgasını vuran esas olayların İkinci Dünya Savaşı ve sonrası dönemlerde meydana geldiğini gördüm. Kaam'ı Kaam yapan olaylar bir solcu, bir komünist olarak başına gelenlerdi. Kaam, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde okurken 1946 yılında ilk kez kurulan İstanbul Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer alıyor. Öğrencilik yıllarında bu cemiyetin eylemlerine etkin olarak katılıyor. Bu yüzden siyasi polis tarafından mimleniyor. Bu mim yaşamında yürüdüğü yolda her zaman önüne bir engel olarak çıkmıştı. Menderes hükümeti 1950 sonrasında komünist olarak bilinenlere karşı geniş bir tutuklama, soruşturma kampanyası başlatıyor. Bu siyasi dalgalanmada Kaam tutuklanıyor. Başına olmadık işler geliyor. Soruşturma döneminde siyasi polis de tabutluluğa konuyor. Başına lağım çukuruna sokuyorlar. Sorgusu sırasında yüksek voltajlı ışık verilerek gözleri yakılıyor. Dıştan bakıldığında anlaşılmıyordu. Fakat göz sinirleri harap olmuştu. Beni büyüleyen gözlerin meğer polis sorgusunda yakıldığını çok sonraları öğrenecektim. Polis sorgusu ve tutukluluk döneminde avukat olan eşi çok yardımcı olmuş. Kaam'ı yalnız bırakmamıştı. Bu yüzden Kaam eşine çok saygı duyuyordu. Fakat bu aşırı saygı zamanla aralarındaki sevgiyi, duygusallığı azaltmış, kurutmuştu. Yaşadığı işkenceler Kaam'ın ruhunda bedeninden daha fazla tahribat yapmıştı. Ruhu çok yaralanmıştı. Çeşitli psikozları yaşıyordu. 35 yıllık yaşamı 100 yıllık olaylarla doluydu. Bu yüzden o benim için ermiş gibiydi. Kâğımı tanıyan ya sever ya nefret ederdi. Bunun ortası yoktu. Olağan sıradan bir insan değildi kısacası. Bu olağan dışılık Kâğımı ilginç yapıyordu benim için. Yaşadığı tüm acılara, yıkımlara karşın umutlu bir insandı. Yaşamı yaşamayı seviyordu. Kadınları çok seviyordu. Başından birçok aşk macerası geçmişti. Tam bir Osmanlı efendisiydi. Ondaki yaşama heyecanına, dinmeyen umut rüzgarlarına hayrandım. Benim umut kaynağımdı. İstanbul'daki Ermeni cemaati içinde saygın bir yeri vardı. Eski ve yeni Ermenice'yi, Bizans dilini iyi derecede bilen çok az sayıdaki kişiden biriydi. Ermenice bir sözlük hazırlamıştı. Ermeni aydınları içinde önemli bir isimdi o zamanlar. İstanbul'un kültür dünyasındaki yerinden hayranlık duyuyordum. Kâğım 4 yıl süren hapislik ve yargılama dönemi sonucunda beraat etmişti. Elinde suçsuz olduğunu bildiren temiz kağıdı vardı. Askerliğini Ankara'da yedek subay olarak yapmıştı. Yani vatandaşlık görevlerini fazlasıyla yerine getirmişti. Bunun rahatlığıyla öğretmenlik yaptığı Üsküdar Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi'ne müdür olmak için başvurdu. Müdürlüğü Tıbrevank'taki sorumlular önermişti. Kendisine güveniyordu. Müdürlük başvurusuna ön ayak olanlar da mutlaka olur gözüyle bakıyorlardı. Fakat müdürlük atamasının Ankara'dan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylanması ve özellikle de emniyet soruşturmasının olumlu olması gerekiyormuş. Dosyası Ankara'ya gittikten sonra umutla beklemeye başladı. Zaman değişti diyordu. Geçmişte olanlardan, yargılandığı davalardan aklandığını düşünüyordu. Aylar geçti, bir cevap yok. Araya etkili kişiler girdi, cevap yoktu. Kendisi Ankara'ya gidip gelmeye başladı. Birinde bakanlık müsteşarıyla açık açık görüşmüş. Maalesef dosyanızda komünist olduğunuz yazılı demiş. Emniyet soruşturmanız olumsuz sonuçlandı. Hırsız ol, ırza geçmiş ol. Bu iş başka. Komünist olmak başka. Hayır, müdür olamazsınız. Ayrıca Ermeniliği de öne çıkarıyormuşsunuz. Bu sonuç Kâğım'ı çok sarstı. Büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Benim hakkım olan asistanlık Ermeni olduğum için reddedilmişti. Kâğım'ın hakkı olan Ermeni Lisesi'ne müdürlük, başvurusu ise solcu ve Ermeni olduğundan kabul edilmemişti. Bu ne biçim işti? Hani Türkiye'ye demokrasi gelmişti, hani azınlık üyeleri olarak, hani Ermeni olarak artık daha özgür, daha insanca yaşayacaktık? Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Dönüp baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Bir gün Kâğım ile oturup konuştuk. Ne yaptık? Ne oldu? Ne olacak? Ne yapabiliriz? Sabır taşı gibiydik ikimiz de. Derdimizi kime söyleyelim? Kim anlar dilimizden? Derdimizi sabır taşına söylesek dayanabilir miydi? Söyle sabır taşı, bizim yerimize sen olsan dayanabilir miydin? El mi yaman, bey mi yaman? Kendi ülkemizde kendi kimliğimizden ötürü yabancı yerine konmak bize çok ağır geldi sabır taşı. Artık buralarda yer yok bize. Kendi vatanımızda yabancı yerine konmaktansa varıp gidelim başka bir ülkeye de orada yabancı olalım dedik. Bizim yerimize sen olsan ne derdin sabır taşı? 4. Bölüm. Kâğım İşkol'un öğrencileri ve dostları. Böyle miydi İstanbul'un Mayıs'ı? Kâğım İşkol'u tanıyan öğrencileri nasıl bulabilirdim? Kime sorabilirdim? Öyle bir iş ki herkese sorulamaz. Öyle bir konu ki herkesle konuşulamaz. Haydi bir Ermeni buldun diyelim. Hiçbir Ermeni kesin olarak güvenmediği, yakından tanımadığı bir insanla konuşmaz. Konuşsa da iç dünyasının kapılarını açmaz. Ne yapabilirdim? Aklıma Doğan Görsev geldi. Ahmet İsvan'ın İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin basın yayın müdürlüğünü yapmış. İstanbul'un kültür çevresini oldukça tanıyan, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Barış Derneği davasında yargılanırken İstanbul'un değişik askeri cezaevlerinde yıllarca tutuklu kalmış ama sonunda aklanmış değerli çevirmen, kendi deyimiyle aktif hümanizm yandaşı Doğan abi. İstanbul'da Kâğım İşkol'un dostlarını, öğrencilerini bulmamda bana yardımcı olacak birini nasıl bulabilirim diye sordum. Bu bana hiç de zor görünmüyor dedi gülümseyerek. Çok değerli bir Ermeni dostum var. Adı Zakarya. Metris askeri tutuk evinde de beraberdik. Çevresine güven duyuran iyi bir insan, geniş, bilgili bir mimar, anlayışlı bir dosttur Zakarya. Hangi liseyi bitirdiğini bilmiyorum ama size yardımcı olacağına eminim. 1998 Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Özel ödülünü almak için 30 Nisan 1999 günü İstanbul'a uçacaktım. Ödül töreni 3 Mayıs 1999 akşamı Milliyet Gazetesi'nde Doğan Medya Center'da yapılacaktı. İstanbul'da 4 gün kalmayı düşünüyordum. Ödül töreni dışındaki zamanımı Kam İşkol'un dost ve öğrencilerini aramaya ayıracaktım. Başka işim yoktu İstanbul'da. 18. ayrımın sonu sayfa 230.